Ayrım 6.
Bölünmenin ardından ana hücrenin kopyası olan ardıl hücrelerde söz gelimi amino asitlerin kurulması için gerekli mesajı verecek 3 nükleotitten oluşmuş bir bağ üçlüsü bulunması gerektiği yerde değil de hatalı bir yerde ortaya çıkacak. Başka bir baz üçlüsünün yerine orada bulunmaması gereken bir başkası bulunacak ya da herhangi bir baz üçlüsü hepten eksik olacaktır ve bunun gibi. Aslında buraya kadar bir sorun göze çarpmamaktadır. Tersine hücre bölünmesi gibi karmaşık bir sürecin sonunda DNA'nın iki katına çıkmasının her durumda bu türden gözle görünmez küçük kazalar olmaksızın tereyağdan kıl çekercesine gerçekleşmesi oldukça şaşırtıcı olurdu. Bu bölünmenin her durumda öyle kazasız belasız gerçekleştiğini sanmayı bir yana bırakmalıyız. Bundan öteye, eğer olup biteni herhangi doğaüstü bir yönlendirişten yoksun bir süreç olarak anlamak istiyorsak, şunu da bir olgu gibi kabullenmek zorundayız. Bu rastlantılar dizisiyle, hücre çekirdeği içindeki değişikliğe uğrayan yapı planları, geleceğin ne getireceğini hiç mi hiç aldırmadan, bir yandan bozucu, zararlı sonuçlar ortaya çıkartırlarken, mutasyonların genellikle büyük bir bölümü bu türdendir, gene salt rastlantı sonucu, başka türlü nasıl olabilir ki zaten, yeni ya da o zamana kadar henüz hücre yapısında göz önünde bulundurulmamış, çevre koşullarının üstesinden gelmeye elverişli yapıcı çeşitlemeleri de ortaya koyarlar. Burada yeri gelmişken, üzerinde tartıştığımız gelişme adımlarının hızını belirlemeyi denememiz hem yerinde hem de yararlı olacaktır. Bu dizinin başında açıkladığımız nedenlere dayanarak ilk patlamadan bu yana 14 milyar yıl geçtiğini kabul edebiliriz. Bu sürenin yarısından daha fazla bir bölümü, yani yuvarlak bir hesapla 8 milyar yılı, bir yandan doğup bir yandan yok olan yıldız kuşaklarının bugünkü evrenimizi oluşturan ve sonunda bizim güneş sistemimizi ve dünyamızı meydana getiren bütün elementleri ortaya koyma faaliyetiyle geçmiştir. Bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce yeryüzü kabuğunun soğuması ve sertleşmesi, ilk okyanusların ve ilk atmosferin doğmasına meydan verecek ve bu ortam içinde kimyasal evrim diye tanımladığımız süreçlerin başlaması mümkün olacak ölçüde gerçekleşmişti artık. Yaklaşık 3,5 milyar yıl önce ilk çekirdeksiz hücreler ortaya çıkmış olmalılar. Daha yüksek düzlemdeki bir evrimin ürünü olan çok hücreli canlıların gelişmesi ise ancak bundan 3 milyar yıl sonra, yani günümüzden yaklaşık 600-700 milyon yıl önce başlamıştır. Bütün bunlar elbette oldukça kaba taslak tahminlerdir. Ama ilkece bu zaman dilimlerinin 3 aşağı 5 yukarı gerçeğe uygun olduğunu varsayabiliriz. Ancak bu büyüklükler doğruysa, gelişmeye bir bütün olarak baktığımızda, yeryüzünde tek hücreli canlıların gelişmesi için başlangıçtan ortaya kadar geçen sürenin, Kambrik döneminin ilkel okyanusundaki ilkel çok hücrelilerden amfibik canlılara, oradan sıcak kanlılara ve nihayet biz insana kadar uzanan gelişme süresinin gereksindiğinden 4-5 kat daha uzun olduğu yolundaki beklenmedik sonuçla karşılaşırız. Hücre bölünmesi dediğimiz alabildiğine karmaşık olayın gelişmesi ve ortaya çıkması için doğa en azından 1 milyar yıl sabretmiştir. Gene benzer uzunluktaki zaman dilimleri büyük bir olasılıkla çekirdeksiz hücrelerden daha üst düzlemdeki çekirdekli hücrelere geçişte ya da fotosentez becerisinin gelişmesi ve nihayet oksijenle soluma yeteneğinin elde edilmesi için geçen süreleri ifade ederler. Hayat ile çevre arasındaki diyalog ilişkisinin kaçınılmaz bir sonucu olarak bu ikisi birbirlerini karşılıklı bilgilendirdiklerinden, daha önceki sayfalarda sözünü ettiğimiz felaketler de gene söz konusu gelişmeler için geçen zaman sürelerine uygun olarak aynı yavaşlıkta gerçekleşmişlerdir. Çekirdek bölünmesinin mükemmelleşmesi için 1 milyar yıl. Gene fotosentezin gittikçe daha yetkinleşecek biçimde gelişmesi için akıl almaz uzunlukta bir zaman dilimine yayılmış süreçler. Ve ilk omurgasız çok hücrelilerden insana kadar uzana gelen evrim içinse sadece 600-700 yıl kadar süren bir yol. terslik göze batar cinstendir. Bu tersliğin ardında bu dizinin dayandığı tez bakımından çok önemli bir ipucunu oluşturan bir olgu yattığından ona ileride gene değineceğiz. Ama şimdilik havadaki oksijenin artmasıyla bu artışın biyolojik önem taşıyacak yoğunluklara ulaşmasına kadar geçen sürenin yüzlerce milyon yıla yayılmış bir süreç olduğunu belirtmekle yetineceğiz. Hayatın çevredeki yeni değişikliklere ayak uydurabilmesi için elinde bulunan zaman süresi demek ki çok çok uzundu. Dolayısıyla bir ilk soluyan hücreyi rastlantı sonucu ortaya çıkarmak yönünden evrimin sadece bir dönemin astronomik çokluktaki hücrelerine el atmaktan da öteye, yüz milyonlarca yıla yayılan bir zaman dilimi boyunca bölünebilen hücrelerden yararlanma olanağı bulunmaktaydı. Salt rastlantı sonucu doğru olanı, yani zorunlu ve kaçınılmaz olarak evrimi bekleyen gelecekteki koşullara uygunluk bakımından gerekli olanı sağlayacak mutasyonların sayısı da gene aynı nedenlerle çok çok fazla, gerçekten de akıl almaz çoklukta olmuş olmalı. İyi de evrimin elindeki neredeyse sonsuz çoklukta mutasyonu kullanarak bunlar arasından yaklaşmakta olan bir değişikliğe ayak uydurmayı sağlayacak olanları kullanılmaya hazır olarak beklettiğini söylemenin sorunumuzun çözümü bakımından anlamı ya da soruna katkısı nedir? Aslında bu saptamaların sorunun çözümüne katkısı olmadığı ortadadır. Alabildiğine karmaşık biyolojik bir işlevin, organik bir düzenin, amaçsız, hedefsiz, keyfi mutasyonların rastlantısal sonuçları olarak ortaya çıkıp çıkamayacağı sorusuna yanıt ararken, tasavvur etme yeteneğimiz oldukça yaya kalacaktır. Ama bu yetersizlik, sorun üzerinde belli açıklamalar yapamayacağımız anlamına gelmez. Çünkü bu sorun, tasarlama gücümüzle birlikte ele alınıp, kapasitemizle ilgili niceliksel bir sorun gibi değerlendirilemez. Sorun ilkesel bir sorundur. Bir ilkeyi benimseyip benimsememe sorunudur. Gerçekten de rastlantısal mutasyonların ardından sözünü ettiğimiz türden yeni mekanizmaların, yeni düzenlerin ortaya çıkması için evrim istediği kadar zaman bulmuş olsun, yeni denge ve düzenlerin rastlantının ürünü olduğunu ileri sürmekle iyice ileri gitmiş, başka türlü düşünenleri tahrik etmiş olmuyor muyuz? Aslında sözünü ettiğimiz yoldan bir gelişmeye, evrimin mutasyonların sunduğu rastlantısal arz paketlerinden yararlanarak, bu paketin olanaklarını amaca göre ayıklayarak yol aldığına, sadece evrim sorunlarına özel olarak kafa patlatan biyologlar inanmaktaydılar. Çalışmaları sırasında karşılarına hemen her adımda aynı sonuçlar çıkıp onlara aynı soruyu sorduruyordu. Böyle bir şey mümkün mü? Ama eninde sonunda rastlantı kategorisinin oynadığı tayin edici rolü kabul etmekten başka çareleri kalmadı. Durmadan amaca uygun, yeni yeni ve her adımda biraz daha yetkinleşen biyolojik inşa planlarının ve işlevlerin rastlantıya bağlı, önceden belirlenmiş belli bir hedefe yönelmeyen mutasyonların sonuçları olarak ortaya çıktıkları görüşü geri döndürülemez biçimde dayatıyordu. Sözcüğün gerçek anlamında ispat edemedikleri halde evrimin böyle işlediğine inanmaktan başka çareleri kalmamıştı gereği. Gerçi ortalıkta bir sürü belirti, bir sürü ipucu geziyordu ama ispatlama için yeterli malzemeden bilim adamları yoksundular. Bilimsel açıklama düstürünün o bildik çizgisinden sapmak istemedikleri için böyle olduğuna inandı onlar. Çünkü başka bir olanakları da bulunmuyordu. Tıpkı onlar gibi katı bir inatla mutasyon piyangosunun evrime yön vermesinin imkansızlığını savunanlar da haklı gibi görünüyorlardı. İnsan her iki öbek arasında kime inanacağını şaşırmış kalmış gibiydi. Yeryüzünde hayatın serpilip gelişmesiyle bağlantılı bu temel sorunun yanıtıyla ilintili olarak ortaya atılan ve kuramsal olarak savunulan rastlantıdan yana ve rastlantıya karşı deliller ve açıklama tarzlarında yakın zamana kadar herhangi dişe dokunur bir değişiklik olmamıştı. Kuramsal düzeyde her iki görüş de aklı başında kimselerce aynı inandırıcılıkla ve mantıksal çelişkileri düşünmeden anlatılabilmekte ve savunulmaktaydı. Bu koşullar altında Amerikalı biyolog ve Nobel ödülü sahibi Joshua Lederberg'in bu soruya nihai ve kalıcı bir yanıt getiren bir deney yapmayı başarabilmiş olması büyük bir şanstır. Bu deneyin sonuçlarına rağmen karşı görüşte direnmek isteyenler kuşkusuz büyük güçlüklere baş başadırlar. İlk anda yönü belirsiz mutasyonların rastlantı sonucu anlamlı ve önemli biyolojik faaliyetleri ve çevreye uyum sağlamaları yol açabilip açamayacakları sorusunun, deneysel yoldan somut bir olgu gibi sınanabilmesi, insana sihirbazlık gibi gelebilir. Gel gelelim, söz konusu deney sadece mümkün olmakla kalmayıp, her iyi biyoloji öğretmeninin sınıfta öğrencileri karşısında gerçekleştirebileceği kadar da basittir. Sadece birinin kalkıp, sorunun nasıl incelenmesi gerektiği konusunda doğru yolu bulması gerekiyordu. Joshua Lederberg bunu yaklaşık 40 yıl önce akıl etti. 4. Laboratuvarda evrim. Evrim olgusunu deneysel yoldan incelemek istersek, çok büyük sayıda canlı organizmaya ve birçok kuşağı kapsayacak bir zaman süresine gereksinme duyarız. Çünkü hücre bölünmesi sırasında DNA molekülü ikiye katlanırken, ortaya çıkabilecek hataların sayısı, başka deyişle mutasyonların oranı çok küçüktür. Başka türlü olsaydı hiçbir canlı türü kuşaklar boyu varlığını korumayı beceremezdi. Ama öte yandan bu küçük mutasyon hataları olmasaydı uzun zaman dilimleri boyunca herhangi bir canlı türünün değişmesi, böylelikle de evrimin gerçekleşmesi ve türlerin bollaşması da olanaksız olurdu. Dediğimiz gibi evrim yoluna yönelik bir deneyin birkaç kuşağı kapsaması zorunluluğu vardır. Çünkü mutasyonlar sadece hücrenin çoğalması, bölünmesi sırasında ortaya çıkmaktadırlar ve ancak en azından iki kuşak arasında karşılaştırma yapmadan ortaya mutasyonların çıkıp çıkmadıklarının ya da hangi mutasyonların çıktığının belli olması olanaksızdır. Ayrıca bir de türün evriminin alacağı yolda bu mutasyonlar arasında amacı uygun notunu almaya hak kazanmış mutasyonların bulunup bulunmadığının da saptanması gerekeceğinden, deneyin birkaç kuşağa yayılması zorunluluğu iyice artmaktadır. Yoksa bu yeni mutasyonların organizmada herhangi yeni ve değişik faaliyet ve işlevlere yol açarak, söz konusu organizmanın herhangi bir yönden, daha öncesine ve mutasyon geçirmemiş türdeşlerine göre, çevresine daha iyi uyum sağlamasını mümkün kılıp kılmadıklarını anlamak olanaksızdır. Demek ki bu deneyin ön koşulları, canlı organizmaların aynı türünden olabildiğince büyük bir miktarın deneyden geçirilmesi ve birçok kuşağı kapsayacak bir gözlemleme süresinin uygulanmasıdır. İlk bakışta evrimin seyrinin tek bir araştırmacı tarafından bırakalım deneysel yoldan incelenmesini, gözlemlenmesinin bile olanaksız olduğunu düşünebiliriz. Oysa burada söz konusu olan deneyin koşullarını yerine getirmek bir bakıma alabildiğine kolay ve basittir. Sadece olabildiğince küçük deney nesneleri seçerek bunların olabildiğince büyük bir miktarını dar bir mekan içinde gözlemlemek yeter. Ayrıca kuşak süresi ve ömürleri olabildiğince kısa canlıların tercih edilmesi de mantık gereğidir. Bu her iki ön koşulda özellikle bakterilerce ideal bir tarzda yerine getirilir. Bu mikroorganizmalar öylesine küçük türler ki bunlardan milyonlarcasını rahatlıkla bir deney kabının petri kabı üzerine yerleştirebilirsiniz. Söz konusu kaplar 10 santim çaplı dairesel düz cam kaplardır. Bunların üzerine bakterilerin üremesini sağlayıcı besin kolonileri yerleştirilir. Birçok bakterinin ortalama kuşaksal ömrü sadece 20 dakika kadardır. Her 20 dakikada bir milyonlarca bakteri hücresinin her biri petri kabında bölünerek kendi ardıl hücresini oluşturur. Bütün yeryüzü yaşama biçimlerinde genetik kodun depolandığı aygıt aynı ilkeye göre işlediğinden bakteriler bütün öteki canlıların bir temsilcisi olarak gen bilimcilerin yani kalıtım süreçlerinin incelenmesi konusunda uzmanlaşmış biyologların ideal araştırma nesnelerini oluştururlar. Dünyada sadece bakteriler genetiğiyle uğraşan sayısız bilim enstitüsünün bulunmasını da açıklayabilecek nedenlerden biridir bu. Genetik şifrenin tıpkı Esperanto dili gibi evrensel karakterli oluşu, bu bilimsel enstitülerde çalışan bilim adamlarının bu görece sade deney nesneleri üzerinde yürüttükleri araştırmaların, insanlar da dahil olmak üzere bütün öteki yeryüzü canlıları için geçerli buluşlara imkan tanımasının da güvencesini oluşturmaktadır. Joshua Lederberg de evrim mekanizmasının canlılar için genel geçerli bir ilke ve yasa olduğunu belirleyebilmek amacıyla o ünlü Stampa deneyini dediğimiz nedenlerle bakterilerle yapma yoluna gitmiştir. Bu deneyde evrim modeli olarak kullandığı özel olgu direnç dediğimiz olaydı. Herkes, doktorların her gripte ya da sıradan boğaz enfeksiyonunda anında antibiyotiğe sarılmamamız konusunda bizi uyardıklarını bilir. Bunun nedeni gelişigüzel antibiyotik kullanmamız halinde kendi ellerimizle kendi vücudumuzda antibiyotiklere cevap vermeyen, doktorun diliyle antibiyotiklere karşı direnç kazanmış bakteriler üretme tehlikesidir. Doktorun uyarısına kulak asmaması halinde bu pratikte günün birinde artık antibiyotin iyileştiremeyeceği bir akciğer enfeksiyonunu göze almamız anlamına gelir. Çünkü enfeksiyona yol açan bakterilere artık ne penisilin, ne teramisin, ne de başka antibiyotikler herhangi bir etki yapmayacaklardır. İlaç firmalarının uzun yıllardan beri durmadan yeni antibiyotikler geliştirip pazarı sürmelerinin nedeni de bu direnç olayının bir sonucudur. Bildik antibiyotiklerden herhangi birine cevap vermeyen bakteri türleri dünyanın her yanında gittikçe artmaktadır. Doktorlar bu bakteri soylarıyla gelecekte başarılı bir biçimde mücadele etmek istiyorlarsa durmadan yeni antibiyotikler bulmak zorunda kalacaklardır. Penisilin türünden bir antibiyotik ilacıyla ve bunun yeni türevleriyle enfeksiyonlara karşı mücadele bir biyolog gözüyle bakıldığında bakterileri kendi bencil nedenlerinden ötürü yok etmek isteyen insan ile her canlı gibi ne pahasına olursa olsun ayakta kalmaya çalışan mikroorganizmanın uyum sağlama yeteneği arasındaki bir diyalogdan başka bir şey değildir. Bakteri direnci olayı tıpçılar için berbat bir hayal kırıklığı olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda 1928 yılında İngiliz bakteriyoloğu Sir Alexander Fleming'in keşfettiği penisilin tedavide uygulanmaya başladığında sonuçları öylesine soluk kesiciydi ki birçok doktor ciddi ciddi mikroskobik hastalık bulaştırıcılara karşı mücadelede neden beri umulan zaferin elle tutulur yakınlığa geldiğine inanmaktan kendilerini alamamışlardı. Meslekleri gereği İşe tek yönden bakan ve sadece hastalarının sağlıklarına kavuşmasını düşünme alışkanlığına sahip olan bu doktorlar, bu nedenle bağışlanabilir bir yanılgıya düşerek, bir enfeksiyonun bir doktorun değil de biyolojinin bakış açısından ne anlama geleceğini tamamen unutmuşlardı. Bir bakteri için enfekte ettiği ve içinde çoğaldığı organizma, uyum sağladığı ve var olabilmek için kesinlikle gereksinme duyduğu çevreden başka bir şey değildir. Aslında bulaştığı ve yakaladığı organizmaya zarar vermeyi kesinlikle istemez. Hasta bulaşıcı bir hastalıktan ölürse, bu biyolojik yönden bakıldığında sadece hasta yönünden değil, aynı zamanda boğulup biten olumsuz gelişmenin suçlusu olan mikroorganizmalar için de bir felakettir. Çünkü ölen hasta ile birlikte insansal çevre ve kendileri de yok olup giderler. Ancak bir enfeksiyon hastalığının belirtileri, aynı zamanda hayatın herhangi bir biçiminin, buradaki örnekte bakterilerin, kendini kuşatan çevreye değiştirici etkiler yaptıklarını apaçık göstermektedir. Bu çevre insan gibi, hayvan gibi canlı bir organizmanın temsil ettiği bir çevre de olsa, bu saptama geçerlidir. Ve olup bitene bu perspektiften bakmayı sürdürsek, doktorun iyileştirici müdahaleleri aslında sadece insan organizmasına yerleşmiş mikroorganizmaların uyum sağladıkları çevre koşullarını ansızın değiştirerek bu sakinleri tehlikeye sürüklemek ve mümkünse tümden öldürmek girişiminden başka bir şey değildir. Doktor akciğer enfeksiyondan muzdarip olan bir hastasına penisilin yazıyorsa, böylelikle mücadele etmek istediği bakterilerin dünyasında tıpkı dünya atmosferinde bir zamanlar oksijen ansızın yepyeni ve önceden kestirilmemiş bir element olarak ortaya çıktığında, o sıralarda yaşayan ilk hücrelerin içine düştükleri durumla karşılaştırılabilir bir durum yaratmaya çalışmaktadır. Bu yeni gaz atmosfere yayıldığında yeryüzündeki hayatın kökü kazınmamıştı. Çünkü biyologların tezi de budur. Yeni koşullara ayak uyduran bir mutasyonun sağladığı mutlu rastlantının sonucunda oksijene karşı dirençli olan bir ya da birkaç hücre ortalıkta gezinmekteydi. Penisilinin uygulanmaya başlamasından kısa bir süre sonra ona dirençli bakteri soylarının ortaya çıkması, evrimin bugün hala sürüp gittiğinin de apaçık bir ispatıdır. Böylelikle birdenbire evrim denen bu süreci inceleme ve mekanizmalarını tek tek analiz etme biçimindeki o büyüleyici olanakta doğmuş olmaktadır. Dirençli bakterilerin ortaya çıkması olayında söz konusu olan gerçekten de canlı organizmaların mutasyon sayesinde uyum sağlayıcı değişmeciler göstermeleri midir? Bu mutasyonlar gerçekten de salt rastlantının ürünü müdürler, yoksa mutasyonların çevredeki değişmeleri hedefli ve amaçlı olarak ayak uydurmalarını sağlayan herhangi yönlendirici çevre etkileri mi söz konusudur? Bakterilerde amaca uygun hedefli bir biçimde doğrudan bu antibiyotiğe yönelik bir mutasyon başlatan ve böylece rastlantı dediğimiz ve çoğumuzun evrimin temel ilkesi olarak görmek istemediğimiz kategoriyi inkar edenleri destekleyen penisilinin kendisi miydi yoksa? Direnç olgusunda bütün bu soruların yanıtlarını bulabilmemiz gerekiyordu. Peki bu yanıtı nasıl elde edecektik? Löderberg sorunu akla gelebilecek en yalın yoldan çözdü. Sözünü ettiğimiz petri kaplarından birine sıvı besi karışımı döktükten sonra maddenin bulamaç gibi katılaşmasını bekledi. Sonra bunların üstüne tek bir türden bakteriler şırıngaladı. Örneğin stafilokoklar, sonra da bunları bir tür kuluçka ısısında bir dolapta bütün kap bakterilerle kaplanana kadar bir süre bekletti. Bu süre sonunda gözle görülür küçük stafilokok kolonileri hemen hemen eksiksiz bütün kabı sarmışlardı. Anlattığımız koşullarda kapta yaklaşık 100 bin adet noktamsı gözle görülür koloni üremişti. Bu hazırlık aşamalarından sonra asıl deneye sıra geldi. Löderberg ince bir kadife ile kaplı, çapı aynen petri kabının çapı kadar olan bir tahta kaşığı kolonilerin dolup taştığı zemine bastı. Kadifenin üzerinde çıplak gözle elbette bir şey görünmüyordu. Ancak bakteriyoloğumuz kaşenin basılması sırasında sayısız küçük bakteri kolonilerinin her birinden hiç değilse birkaç tane bakterinin kadife kumaşının tüylerine takılıp kaldığından emindi. Bu nedenle aynı kaşıyı bu kez gene zemininde besi karışımı bulunan ikinci bakterilerden arınmış bir kaba bastı. Söz konusu kapta az bir miktarda penisilin konsantresi bulunmaktaydı. Ardından bu ikinci kabı da kuluçka dolabına yerleştirdi. Böylece buraya aktardığından emin olduğu bakterileri çoğalarak gene küçük koloniler oluşturma fırsatı tanımak istiyordu.